Ankara, Ankara.
Dünyanın en güzel keçileri Ankara'nın köylerinde beslenir. Ankara keçileri beyaz renkleri ipek kadar ince, doğal olarak kıvırcık, 8-9 parmak uzunluğunda kıllarıyla göz kamaştırır. Bu keçilerin kıllarıyla birçok güzel kumaş, özellikle de soflar dokunur. Ne var ki iplik haline getirmeden keçinin postunu kentin dışına çıkarmak yasaktır. Çünkü kentin insanları yaşamlarını bu işten kazanmaktadır. Bu sözler Fransız botanikçi ve gezgin Joseph Piton de Tournefort'a ait. O da pek çok batılı gezgin gibi Osmanlı Devleti'ni merak eder, 17. yüzyılda kentleri, köyleri dolaşır, toplumu inceler, inançları ve gündelik hayata ilişkin notlar tutar. Ve az önce paylaştığımız sözleriyle Ankara keçilerinden ve softan hayranlıkla bahseder. Ankara'ya hoş geldiniz. Bugün Ankara keçisi ve onun tiftiğinden dokunan sof kumaşı üzerine konuşacağız. Ankara tarihinde oldukça önemli yere sahip ticari bir ürün sof ve son derece özgün ve değerli. Konuğumuz Ankara ile ilgili araştırmalarıyla tanınan araştırmacı yazar Erman Tamur. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz acaba?
Ben 1946 doğumluyum, yani 77 yaşındayım. Bir inşaat mühendisiyim. Ankara konularıyla ilgim, Ankaralı oluşum, tarihe merakım, çocukluğumdan beri tarihe merakımla ilgili bir şey. Esas itibariyle mesleğimde tabii projecilik yaptım, uygulayıcılık yaptım ama son 20 yıldır doğduğum şehrin tarihi ve kültür değerlerine yönelik araştırmalar şey yaptım. Bu çok keyifli bir uğraş.
Bu konuda Ankara'nın önemli değerlerini ele aldığınız kitaplarınız, sergileriniz, ödülleriniz var.
Evet.
Ankara keçisi ve Ankara tiftik dokumacılığı, soda suretimiz çıkıyor, Şol Yel, Esip Geçmiş gibi isimli kitaplarınız var.
Evet.
Ve bazı katkılarınız da var başka kitaplara, başka sergilere. Bunlardan da konuşacağız. Bugünkü konumuz Ankara keçisi ve sof kumaşı demiştik. Ankara keçisinden başlayalım konuşmaya. Ankara keçisini özel yapan nedir efendim?
Ankara keçisi diğer evcil keçi türleri içinde çok özel bir yere sahiptir. Şöyle ki kıl keçisi dediğimiz evcil tür eti için beslenir, sütü için beslenir. Bu bizim Ankara keçimiz çelimsiz bir hayvandır ve yalnız ve yalnız tiftiğinden yararlanılmak üzere yetiştirilir. Beslenir demiyorum. Buradaki tabir yetiştiriciliktir. Çünkü besleme dediğiniz zaman bir hayvanı bir yerde tutup işte yiyeceği şeyleri önüne sunmak şeklinde yapılan bir işlem. Ama yetiştiricilik hayvanı dağ bayır dolaştırmak, onun dilediğince tabiattan doğal olarak yiyebileceği bitkilerden, otlardan yemesi, işte sulanması falan gibi şey yapar. Şimdi Ankara keçisi çok narin bir hayvandır. Yağmurdan, rutubetten hiç hoşlanmaz. Belki de işte bizim iç Anadolu'muzda kendisine çok uygun ortam bulmasının sebeplerinden biri budur. Yani Ankara yüksek yaylada, İç Anadolu'nun yüksek yaylasının kuru havası, o bozkır havası, biz baktığımız zaman hayvan burada ne yiyebilir gibi diye düşündüğümüz o tabiat parçası aslında keçiler için çok uygundur. O kendisine o işte çövenler, gevenler, efendim o muhtelif bitkiler hepsini ağaç yapraklarını keza yiyebilir. Belki şunu söylemek lazım. Su konusunda seçicidir. Her suyu içmez, temiz akarsudan içmek ister. Bizim tabii Ankara şehri özelinde keçinin önemi bunun yetiştirilişinden ibaret değil. Esas itibariyle ondan elde ettiğimiz tiftik ve tiftikten üretilen ürünler. Şimdi bunu da belki ikiye ayırmak gerekir. Bir örgü ürünleri, bir dokuma ürünleri.
Bunlara değineceğiz, konuşmaya devam
evet.
edeceğiz. Peki endemik bir tür müdür Ankara keçisi?
Şöyle, şimdi Ankara keçisi şu anda dünyanın birçok yerine yetiştiriliyor. Kökeni de Ankara değil aslına bakarsanız. Çok uzun yıllar Ankara keçisinin kökeninin dağlarda halen, Anadolu dağlarında halen mevcut bulunan Capra aegagrus yani dağ keçisi olduğu düşünülürdü. Onun belki işte diğer bazı keçi türleriyle birleşmesinden oluşan bir tür olduğu düşünülürdü. Ve hatta birçok kez de Anadolu'daki tarihinin de binlerce yıla dayandığı fikirler vardı. Ancak bunun böyle olmadığı 20. yüzyılın başlarında yapılan araştırmalarla anlaşıldı. Bizim keçimizin akrabaları aslında Çin'de, Tibet'te, Afganistan'da ve İran'da. Peki Anadolu'ya nasıl gelmiş derseniz, Anadolu'ya 11. yüzyılda Türkmen boyları İran yaylalarından Anadolu'ya gelirken malum nasıl gelmişlerdir? Bir orduyla değil, o ordu meselesi ayrı. Hani Malazgirt'te Anadolu'nun kapısı açıldı, tamam o öyle bir olaydır ama Anadolu'nun Türkler tarafından yurt edinilmesinin esas dayandığı temel Türkmen obalarının çoluk çocuk, genç ihtiyar çadırlarıyla, hayvanlarıyla birlikte gelmeleri olayıdır. İşte Ankara keçisi de o bağlamda 11. yüzyılda Anadolu'ya gelmiştir. İşte bunun kanıtları şöyle de söylenebilir. Anadolu'nun kadim uygarlıklarında yani Hititler'de, Friglerde, Roma Bizans döneminde Ankara keçisi betimlemesi yok. Ankara keçisinin görünüşü çok nettir. Böyle bükle bükle yere kadar sarkan tüyleriyle diğer keçi türlerinden hemen ayrılabilir. Yani bu da bir karini oluşturuyor. Aslında bu size aktardığım bilgileri bilim dünyasına kazandıran da rahmetli Profesör Selahattin Batu'dur. O Ankara Tifti Keçisinin Menşii adlı kitabında bu olayı uzun boylu araştırmıştır. Yani Anadolu'ya nereden gelmiştir? Nasıl bir gelişme göstermiştir? Tabii işin bir boyutu da şu. O yörelerden gelmiş olmakla birlikte bu keçi türüne Anadolu'nun iklimi, biraz evvel bahsettiğim o kuru havası çok denk gelmiştir. Yani onun yetişmesine çok elverişli şartlar oluşturmuştur. Dolayısıyla giderek gelişmiştir.
Şimdi Sof'a gelelim. Sof, evet. 16. yüzyılda Ankara'nın iktisadi ve sosyal tarihinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü o dönemde Ankara'da tifteye dayalı güçlü bir dokuma sanayi gelişmiş. Henüz sanayi devrimi gerçekleşmediği için bu tür mallar son derece kıymetli. Özellikle saf tiftikten dokunan Engürü Sofu 16-18. Yüzyıllar arasında büyük rağbet görüyor, Avrupa'nın pek çok kentine ihraç ediliyor. Padişahlar, krallar ve soyluların tercih ettiği bir kumaş türü sof. İngilizler diamond fiber yani pırlanta iplik diyor sofa çünkü parlak, ince, yumuşak, ipek gibi bir dokusu var. Pırlanta gibi de değerli, lüks bir kumaş. Birçok ülkede mohair deniliyor. Bize biraz sof kumaşını anlatabilir misiniz? Nasıl bir kumaştır sof kumaşı?
Evet. Şimdi sof Ankara'da dokunan tiftik kumaşlarından belli bir türün ismi. Aslında Ankara'da tiftikten dokunan tek kumaş sof değil. Sof yanı sıra mohair vardır, şali vardır. Fakat bunların içinden sof çok isim yapmış, öne çıkmış olanıdır. Nasıl bir kumaştır? İncedir, parlaktır, renk yelpazesi çok geniştir. Yani bunun böyle işte angudi, şarabi, fıstıki falan gibi farklı renkleri vardır. Bunlar tabii doğal boyalarla boyanarak şey yapılır. Kumaşın üretim süreci çok ağırdır. Gerçekten zorludur. Yani olay sadece atkı ve çözgü ipliklerinin tezgaha gerilip kumaşın dokunmasından ibaret değildir. Ondan sonra da perdahtlama, cenderiden geçirme, işte boyanma gibi bazı aşamalar vardır ki kumaşa bu üstün özelliklerinin büyük bölümü de bu aşamalarda oluşur. Siz biraz evvel onun o güzelliğine ilişkin çok şey söylediniz ama işlevsel şeyleri de var. Yani tamam kumaş çok güzeldir, parlaktır ama mesela şöyle söyleyeyim, yazın serin tutar ama kışında sıcak tutar. Bugün için pek geçerli değil belki ama mesela bitlerin olmasına ortam hazırlamaz. Yani o kumaşı giydiğiniz zaman soft'tan bir şey bit onda yaşamaz. Bu da belki geçmiş zaman için, bugün için değilse de geçmiş zaman için bir olumlu özellik olarak belirtilebilir.
Şimdi Ankara ile özdeşleşse de zaman içinde eski önemini yitiriyor ve unutuluyor sof kumaşı. Neden?
Yani olay aslında sof kumaşının unutulması değil de Ankara tiftik sanayinin zaman içinde geçirdiği değişim, iktisadi şartlara bağlı olarak geçirdiği değişim. Belki şöyle bakmak lazım meseleye. Bu Ankara tiftik sanayi başlayışından beri belli ölçüde dışarıya bağımlı olmuştur. Veya bağımlı deyimini kullanmayalım, dışarıyla ilişkili olmuştur. Yani Ankara'da üretilen tiftik kumaşlarının büyük bölümü yurt dışına ihraç edilmiştir. Ve bir dönem kumaş öncesi desneler, yani yarı mamul maddeler ihracatı tümüyle yasaktı. Yani şu, keçiyi yetiştiriyoruz, tiftiğini kırkıyoruz, iplik olarak eğiriyoruz, iplikten kumaş dokuyoruz, ancak kumaşı satıyoruz. Bir dönem padişah fermanıyla yalnız kumaş satılabilir, daha önceki şeyler satılamaz idi. Ancak zamanla Avrupa'da bazı ülkelerde, özellikle İngiltere'de kumaş dokuma sanayinde makinalaşmaya geçildi. Öyle bir gelişme oldu. Ve bizim en büyük müşterimiz olan İngiltere, ya ben sizden kumaş almak istemiyorum, siz bana iplik satın dedi. Bu şimdi tabii Ankara tiftik sanayine vurulmuş bir darbe olarak düşünebiliriz. Bununla birlikte tabii Ankara keçi yetiştiriciliğiyle, ondan sonraki iplik eğirmesiyle gene de bu keçi iktisadi vasfından uzun yıllar yaralarda imkanı buldu. Yani kumaş ihraç edemedik ama tiftik ipliği ihraç ettik.
Peki İngiltere başarılı olabildi mi bu konuda efendim?
Tabii oldu. Yani sonuç olarak onların kumaş tezgahları bizimkinden daha geri değildi. Hı hı. Üstelik belki daha pratikti. Şimdi bakın iş orada da kalmadı. Yani bir süre sonra gene başta İngilizler olmak üzere bizden tiftik ipliği de almamaya başladılar. Daha doğrusu şöyle talep cinsini değiştirdiler. Siz bize iplik vermeyin. Tiftiğin kendisini verin. Ham tiftik verin. Onu biz eğireceğiz dediler. Şimdi tiftik ipliğin eğrilmesi sanırım hemen herkes bilir bir biçimde. Keçiden tüyleri yani tiftiği kırkıldıktan sonra basit ahşap gereçlerle, bunlara Anadolu'da işte kirmen denir, kirman denir, iğ denir, Ankara'nın bu batı bölgesinde fengere derler. Bu basit gereçlerle biz bunları eğirirdik. Bu tabii zahmetli bir iş. Ama İngiltere'de makinalaşma diyeyim, ipliği daha modern ve daha pratik, daha verimli şekilde eğirmenin yollarını buldular. Dolayısıyla kendileri açısından haklı olarak siz bize iplik vermeyin, bize ham tiftik verin, biz kendimiz eğireceğiz dediler. Böylece Ankara tiftik sanayi bir darbe daha yemiş oldu. Yani bu ikinci aşama, birinci aşama kumaş ihracatıydı, ikinci aşama iplik ihracatıydı. Maalesef bu da şey oldu. Gene o birinci sürecin hani kötü sonuçlanması gibi bu sürecin sonunda da tabii Ankara bu anlamda bir darbe yedi Ankara iktisadı. Fakat ham tiftik ihracatı ondan sonra gene birkaç yüzyıl devam etti. Yani hala Ankara için önemli bir ihracat nesnesi olarak tiftik varlığını sürdürdü. Şimdi burada şu akla geliyor. Peki bunun bir dördüncü aşaması da oldu mu diye. Evet o da oldu. Yani çünkü bütün bu süreç içinde sonuç olarak Anadolu'ya özgü bir varlık olan veya o yıllara kadar Anadolu'ya özgü bir varlık olan keçiyi biz yetiştiriyorduk. Tiftiğini biz sonuç olarak biz üretiyorduk. Dünyanın başka yerlerine yetiştiriliyor değil idi. Birkaç girişim olmuştu. Mesela Fransızların falan olmuştu. Ama başarılı olamamışlardı. Hatta İlyas Çelebi işte bizim keçimiz gitti ama oranın havasını suyunu beğenmedi falan diye anlatır bunu. İlk defa 19. yüzyılın ortalarına doğru İngilizler bizim keçiyi Güney Afrika'ya götürüp oranın Kap bölgesinde bunu başarılı bir şekilde yetiştirmeyi başardılar. Muhtemelen o bölgenin demek ki iklim yapısı bizim İç Anadolu yaylasının şeyine çok denk düşüyordu. Buna başarılı oldular ve bundan sonra bunu Amerika takip etti, başka ülkeler takip etti. Giderek ne oldu? Ankara keçisi Türkiye'nin tekelinde yetiştirilen bir hayvan olmaktan, bize ait bir şey olmaktan çıktı ve şu anda da tiftik üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri değiliz maalesef.
Peki önceki dönemlerde efendim tiftik ve tiftik dokumacılığı Ankara'nın ekonomik ve toplumsal yapısında nasıl bir rol oynuyordu?
Çok önemli bir rol oynuyordu. Yani şöyle söyleyeyim size. Karadeniz Ereğlisi desem size. Karadeniz Ereğlisi deyince aklınıza hemen Ereğli Demir Çelik Fabrikası gelir. Çünkü şehrin bütün ekonomisi ona dayanır. Yani aileden birisi o fabrikada çalışıyordur. İşte bir aileden birisi bir ticaret yapılır falan. Yani bazı şehirlerin temel iktisadi yapısını oluşturan bazı üretim cinsleri vardır. 16. yüzyılda 17. yüzyılın ortasına kadar Ankara tiftik sanayi de Ankara için bu anlamı taşımıştır. Mesela 1500'lü yılların sonlarında yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da 700 civarında tiftik tezgahı vardır. Dokuma tezgahı vardır. 700 civarında. Ankara nüfus da 16 bindir. Yani 16 bin kişi kaç hane eder, kaç aile eder bir düşünecek olursanız demek ki her birkaç aileden birinde bir dokuma tezgahı var. Ha burada bir parantez açıp şunu söylemek lazım. Ankara'da tiftik kumaşları, kumaş fabrikası, bugünkü tabiriyle kumaş fabrikası denilen bazı mahallelerde falan üretilmiş değildir. Bunlar evlerin işlik olarak düzenlenmiş bazı mahallelerinde, genellikle işte iki katlı evlerin alt katlarında ev içinde bir üretim gibi şey yapılmıştır. Ama bununla birlikte yani bu olay birbirinden kopuk değildir. Yani bütün şehirdeki o sof üretimi veya diğer tiftik kumaşların üretimi belli standartlara bağlıdır. Bunu belki de eski ahi gelenekleriyle bağdaştırmak uygun olur. Çünkü kuralları vardır. Mesela saf tiftikten dokunmalıdır. Yani gerek sof, gerek muhayyer, gerek şali saf tiftikten dokunmalıdır. Yani bunun içine pamuk vesaire başka tekstil şeyleri katmak zinhar yasaktır. İşte bu kontrol edilir. o teşkilat tarafından, esnaf teşkilatı tarafından ahilik böyle bir şey. Her aşamada kalitesi kontrol edilir. Yani bazı üreticilerin kumaşlarının rengi bozulmuşsa teşkilat bundan ilgilenir. Neden bozulmuştur? Boyada mı hata vardır? Yıkanmasında mı hata vardır? Falan gibi. Velhasıl o kaliteye çok önem verilmiştir. Şimdi böylesine kaliteli bir üretimde sonuç olarak hem Osmanlı ülkesindeki şehirlerde çok kolay satılmıştır hem de sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Avrupa'da çok beğenilmiştir. Hı hı. Ama tabii pahalı bir üretimdir, pahalı bir kumaştır. Yani öyle herkesin harcayan bir şekilde alıp kullanacağı cinsten bir şey değildir. Mesela bizim ülkemizde de İstanbul'da saraydan çok çok sipariş gelmiştir. Ya benim hatırladığım mesela 3. Ahmet'in, 3. Selim'in, efendim Ankara'dan hep soft siparişleri vardır. Hatta ince ince de tarif etmişlerdir. Şu renkten istiyorum, bu renkten istiyorum falan gibi. Velhasıl işte ağalar, beyler, sultanlar, vezirler soft giymişler. Avrupa'da da aynı şekilde. Biraz yüksek zümrenin kullandığı bir kumaş olmuştur.
Programın başında bir alıntısını yaptığımız Joseph Piton de Tournefort'un bir de Angora gravürü çizimi var.
Evet.
Tüm zamanların bilinen en eski Ankara gravürü. Batılı gezgin Ankara Kalesi'ni uzaktan resmetmiş. Ama Ankara ile ilgili çizilen resimlerin içinde Ankara manzarasının yeri ayrı. Bu tablo bize Ankara hakkında bilmediğimiz pek çok şey sunuyor. Özellikle de sof kumaşı hakkında bütün süreci bize gösteriyor. Sizin de bu tablo üzerine çalışmalarınız var, öyle değil mi?
Doğrudur. Tournefort'un meşhur gravüründen sonra tabii Hollanda'da Rijksmuseum'da bulunan meşhur Ankara tablosu bu bağlamda hemen akla gelecek görsel malzeme oluyor. Bu tabii gravürden farklı olarak yağlı boya bir tablo. Boyutları yaklaşık 1 metreye 2 metre gibi bir boyutu var. 1700'lü yılların başlarına tarihleniyor. Tablo tabii çok ilginç bir tablo. Ama bu tablodan biraz bahsedeceksek evvel emirde onu bilim dünyasına kazandırmış olan rahmetli Profesör Semavi Eyce'den söz etmemiz şarttır. Çünkü bu tablo Hollanda'nın Milli Müzesi'nde, Rijksmuseum'da uzun yıllar pek teşhirde de değilmiş doğrusu, depodaymış. Ama işte bir iki kitapta falan resimleri çıkmış ve o zaman Halep'e ait bir resim olarak tanıtılmış.
Hı hı.
Fakat Semavi Hoca bu resime denk geldiği zaman takılıp kalmış. Yani bu hayır Halep değil, bu Ankara demiş. Bunu yaparken de en çok dikkatini tablonun sağ alt tarafındaki bir kırkım sahnesi onun dikkatini çekmiş. Orada işte meşhur bir sahnedir. Birkaç kırkımcı keçileri çökertmiş, kırkım yapıyor. İşte bir başka çoban boynuzundan tutmuş, sırasını bekletiyor. Bu arada tüyleri kırkılmış hayvanlar bir kenarda duruyor. Onlara çıba derler. Yani Ankara kesi o güzel hayvan. Tabii tüyleri üzerinden alındığı zaman böyle çok zayıf, pek o eski haliyle alakası olmayan bir şeye dönüşür. Şimdi tabloda bu çok açık olarak görünüyor. İşte Simay Hoca önce buna bakmış. Sonra yukarıdaki manzaraya, olayın içine girdikçe tablonun aslında Ankara'ya ait olduğuna ilişkin hiç kuşkusu kalmamış. Çok ayrıntılı bir çalışma yapmıştır. 1970 yılında bir konferans veriyor Semavi Hoca, Atatürk konferansları bağlamında ve tabloyu anlatıyor. Ama öyle bir anlatış ki bu, eski bilim adamlarının mayasında açıkçası bu vardır. Yani ele aldıkları konuyu en ufak ayrıntısına kadar işlemek gibi. Rahmetli Semavi Hoca da o kuşaktan bir insan. Yani o tabloyu anlattığı konferansı aslında baştan sona bir Ankara tarihi konferansı gibi de düşünülebilir. Evet, Semavi Hoca'nın o meşhur konferansında ve sonundan basılan kitabında şöyle bir ifade vardır. Ben Ankaralı değilim. Ankara üzerinde çok uzun boyu çalışmış da değilim. Ancak bu tablo vesilesiyle bu konuya girmiş oldum. İleride başka Ankara araştırmacıları bu konuyla ilgilenirlerse sanırım benim yaptıklarıma katkıda bulunabilirler diye bir şey vardı. İşte yıllar sonra hasbelkader ben de böyle bir şey cüret ettim. Belki haddimi aşarak. Semavi Hoca'dan sonra o tabloyu ele alan ben oldum. Nitekim Semavi Hoca'nın teşhis ettiği, tanı koyduğu bir sürü Ankara yapısı yanı sıra başkalarında ben şu binada şu olmalı, bu camide bu cami olmalı gibi tanılar getirdim. Ufak tefek bazı konularda Semavi Hoca'nın teşhislerinden farklı görüşlerim de oldu. Bu tablo velhasıl Ankara için, Ankara tarihinin tabii çok önemli bir görsel malzeme. Şu anda da malum Türkiye'de halen Atpazarı'nda, Çengelhan'da, yani Rahmi Koç Müzesi'ne teşhirde. Bunu aslında birkaç yıllığına Hollanda hükümeti veya müze yetkilileri birkaç yılına vermişlerdi ama sağ olsunlar ki her seferinde süreyi biraz uzatıyorlar. Şu anda da 5 yıl daha uzatıldı. Yani Ankaralı hemşehrilerimizin mutlaka Rahmi Koç Müzesi'ne gidip o tabloyu incelemeleri, oradaki açıklamaları okumaları bence çok yararlı olur. Yani insan yaşadığı şehir hakkında bilgi edindikçe, ayrıntılı bilgiler edindikçe şehrini daha çok sever. İnsanları şehirlere bağlayan şeyler böyledir. İlgi bilgiyi kamçılar. İnsan bir konuda bilgi sahibi oldukça onu daha çok sever hale gelir. Yaşadığımız şehirler hakkında nedenli çok şey bilirsek, orada yaşanmış olaylar, işte o binanın ne olduğu falan gibi hususlar bizi yaşadığımız şehre daha çok bağlar diye düşünüyorum.
Şimdi tabloya dönecek olursak, o
evet,
tablonun yapıldığı tarihte, daha doğrusu anlattığı tarih, o dönemde sof ticareti hangi mekanlarda yapılıyor?
Şimdi isterseniz tablo hakkında bir de şöyle yani biçimsel bir tanımlama yapayım. Ankara tablosu belli başlı 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm bir Ankara panoramasıdır. Tablonun üst bölümünde yer alır. İşte şehir bütün yapılarıyla, konutlarıyla, camileriyle, hamamlarıyla, kale surlarıyla falan üst tarafta o betimlenmiştir. İkinci bölge Ankara şehrinin surları dışında kalan hinterlandı yani kırsal bölgesi yer alır. O biraz önce sözünü ettiğimiz Semavi Hoca'nın da dikkatini çeken Keçi Kırkım sahnesi nitekim o bölüme aittir. Fakat ilginç bir şekilde tablonun en altında o bütünün içinde yer almayan apayrı bir konu gibi ele alınmış bir üretim süreci görürüz. Bu Ankara Tiftik Kumaşları üretim sürecini gösteriyor. Yani bakıldığı zaman işte sağ tarafta bir dokuma sahnesi var. Efendim orada kadınların boyama yaptıklarını, yıkama yaptıklarını görüyoruz. En solda da çok büyük bir kalabalık insan topluluğu görülür. Orada da işte bir takım böyle feraceli Ankara kadınları ellerinde tiftik şeyleri tutmaktadırlar. İşte bir takım insanlar birbiriyle konuşmaktadırlar. Birkaç yaşlı kişi başlarında sarıklarıyla dualar etmektedir. O sahnede aslında Ankara tablosunda en çok üzerinde durulması gereken yerlerden bir tanesidir. O iplik mezatıdır. Yani şöyle, Ankara'da iplik üretenler bunu pazarlamak için mezat yaparlar. Oraya hem yerli dokumacılar iplik satın almak için gelirler hem de yabancı tüccarlar. Zaten işte bu son söylediğim cümle de tablonun hangi döneme ait olduğunu biraz belirlemiş oldu. Yani sof kumaşlarının değil ama iplik ticaretinin öne çıktığı bir döneme aittir. 1700'lü yılların başına aittir. Tablo tezgah resmi var, işte dediğim gibi yıkama boyama sahneleri var. Velhasıl bütün üretim sürecini baştan sona adeta bir çizgi film gibi gözler önünde seriyor.
Peki bugünkü hangi mekanlarda görebiliyoruz bu sahneleri?
Şimdi,
o dönemde?
Bir kere üretim süreci var. İşte bu dokuma, yıkama, sonra bir de satış tabii süreci var. Şimdi bu ticaretin yapıldığı gerek iplikler için olsun, gerek efendim kumaş için olsun ticari mekanlar gündeme geliyor demek. Ticaret mekanları Ankara'nın Hanlar Bölgesi.
Evet.
Hanlar Bölgesi. Hanlar Bölgesi bugün at pazarı civarında konuşlanmış, hala belki 8-10 tanesi ayakta olan yapıları söz konusu ediyoruz. Yani şöyle hemen aklımıza gelenleri bir sıralayacak olursak Pilavoğlu Han, Çengel Han, Çukur Han, Kıbrıs Han, daha altta Zafiran Han veya Safran Han da derler. Bunlar hala ayakta bulunan şeyler. Bu tabii o zaman Ankara'da ağırlıklı olarak tiftik kumaşları ticaretinin yapıldığı, bunun yanı sıra tabii elbette başka ticaretin de yapıldığı mekanlardır. Bugün de zaten Ankara'nın hani eski Ankara'yı tanıyalım, eski Ankara'nın ticari mekanları neydi, ne faaliyetler yapıldı diye merak edecek insanların, öncelikle hemşehrilerimizin gitmesi gereken yer tabii ki at pazarıdır. Yani Ankara Kalesi'nin ana giriş kapısının önündeki geniş meydan ve o meydan çevresinde yer alan hanlar.
Peki efendim. Önemli bir fırsatı elimizden kaçırıp böyle değerli ticari bir ürüne sahip çıkamamışız. Ve ne yazık ki bu kumaşın nasıl dokunduğuyla ilgili elimizde yazılı herhangi bir bilgi yok. Usta çırak ilişkisiyle aktarılan bir bilgi de herhalde bu. Aklıma formülüne dair hiçbir yazılı belge olmayan, sadece babadan oğula geçen İznik çinisi geldi. Sof üretimi ve dokumacılığı da onun gibi sanki, ne dersiniz?
Çok haklısınız. Yani aslında hani bu yüzyıllar boyu Ankara'da dokunan kumaş hangi aşamasında ne yapılırdı hakkındaki bilgilerimiz çok bölük börçük. Yani yazıya geçmiş çok az şey var. Çok az şey var. Ama genel olarak düz bez dokuma galiba, öyle bir tabir tam hatırlayamıyorum. Yani en basit çözgü ve atkı ipliklerinin alt altı üstüne geçtiği en basit tarzdadır. Dokuma tekniği budur. Ama daha önce de bahsettim. Kumaşın o üstün vasıflarını kazanması bundan sonraki süreçle de ilgilidir. Yani o perdahlanması, boyanması, cenderelenmesi falan gibi süreçlerle de ilgilidir. Tabii o aşamalarda hangi ayrıntılar vardı? hangi incelikler vardı veya hangi meslek sırları vardı diyelim, onları tam olarak bilmiyoruz. Kumaş üretimi 19. yüzyılda artık hemen bittikten sonra Osmanlı son döneminde bu şeyi olayı canlandırma teşebbüsünde bulunulmuştur. Yani hem kumaş üretimini canlandıralım, tabii buna temel teşkil eden keçi yetiştirilmesi olayını da canlandıralım düşüncesi ön plana çıkmıştır. Nitekim Ankara'da bir çoban mektebi kurulmuştur. 1800'lü yılların sonlarında bu keçi örene giderken Tepeyüz'de sol tarafta bir ziraat mektebi vardır. Ziraat mektebi alt tarafta da Çukur'da da çoban mektebi. Fakat işte harp yılları falan bu teşebbüs öyle çok verimli bir sonuç ortaya koymamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da malum o yılların iktisadi anlayışı içinde evvel emirde kendi öz kaynaklarımıza dayalı bir kalkınma modeli oluşturalım düşüncesi ağır bastığı zaman bu Ankara tiftik kumaşları sanayini tekrar canlandırabilir miyiz sorusu akla gelmiştir. Bunun için de 1930 yılında Türkiye Tiftik Cemiyeti kurulmuştur. İşte Türkiye Tiftik Cemiyeti bir yandan keçi yetiştiriciliğini teşvik etmek, kaliteli keçiler yetiştirmek konusunda faaliyet göstermiştir. Bir numune ağıl kurmuştur, numune sürüleri kurmuştur. Tabii numune sürüsü kurmak şu demek, oradan damızlık olarak iyi cins hayvanları başka yetiştiriciler vermek demek. Bundan sonraki aşama olan kumaş için de girişimde bulunmuştur. Bu Bent Deresi üzerinde yaklaşık Akkale'nin hemen alt eteklere denk düşen bir yerde bir sof dokuma evi de kurmuştur. Fakat çok da iyi açıklayamıyoruz belki nedenini ama iktisaden verimli olmamıştır bu girişim ve zaman içinde o olay bitmiştir. Sonra ben şeyden biliyorum, yani kendi yaşantımdan biliyorum. İşte Kız Enstitüsü'nde bir öğretim üyesi tekrar bunu yapabilir miyiz girişiminde bulundu. Başka girişimler de oldu.
Günümüzde
ama.
Günümüzde yeniden canlandırılmaya çalışılıyor bu ticari değerimiz. Bu çalışmalardan da kısaca söz eder misiniz?
Bu konuda yani değişik girişimler oldu ama çok başarıya ulaşan, gerçekten sonuca tam ulaşan bir şey de olmadı. Bizim şu anda tiftik üretimimizin bir bölümünü büyük bir kumaş firması satın alıyor. Yani bizim yerli bir firmamız. Fakat onu da saf tiftik olarak kullanmıyor. Bildiğim kadarıyla başka şeylerle karıştırıyor. Şimdi biz eğer bu vakti zamanında Ankara'ya o çok görkemli şeyini yaşatmış olan sof kumaşını tekrar canlandırmak istiyorsak, işte bizim Türk müteşebbislerinin, sermayedarların bu konuya el atması lazım. Devletle destek olması lazım. Ve çok kaliteli bir ürün yapmamız lazım. Modern tabirle marka üretmemiz lazım. Bunun örnekleri var dünyada. Şimdi Afgan şalı meşhur. Afgan şalı çok yüksek fiyatlarda satılır Avrupa piyasasında. Ve onun da gene temel maddesi Afgan keçisi. Yani bizim keçimizde akraba olan bir türdür. Onlar çok pahalıya böyle bir şey satıyorlar. Aynı şeyi neden biz yapmayalım? İşte bu konuda bizim sermayedarlarımızın, sanayicilerimizin bu konuya ilgi göstermeleri gerekiyor.
Peki günümüzde tiftik nerelerde kullanılıyor?
Gene ağırlıklı olarak tabii ki tekstil sanayinde kullanılıyor ama daha çok dediğim gibi diğer dokuma elyafıyla karıştırılarak kullanılıyor. İhracat da var bildiğim kadarıyla. Bu konuda ihracat da var. Yabancı tekstil firmalarında kullanılıyor.
Belki halıcılıkta, battaniye üretiminde falan kullanılabilir.
Ha, o ayrı bir konu. Tekstil yani o kumaş üretimi dışında bir olay o. Tabii mesela geniş bir kullanım alanı da doğrudan doğruya örgü. Mesela diyelim ki Ayaş'ta Beypazarı'nda bir sürü keçi yetiştiricisi sanırım ki üretiminin bir kısmını da işte kendileri ip eğirerek efendim kazak da örmekte, çorap özellikle mesela Ayaş çorapları çok meşhurdur tiftikten örülmüş. Bir kısmı da kullanma alanı da bu. Yani sonuç olarak şöyle söyleyeyim, tiftiğin gerek örgü ürünü olarak gerek dokuma ürünü olarak geniş bir kullanım alanı vardır. Ama bunu çağımıza uygun şekilde, ekonomik şekilde geliştirmek, kaliteli ürünler ortaya koymak görevi de işte bu konuda çalışanlara düşüyor.
Ankara keçisi ve Ankara tiftik dokumacılığı, suda suretimiz çıkıyor, şol yel esip geçmiş gibi isimli kitaplarınız var demiştik. Bunun yanı sıra bir de katkıda bulunduğunuz Sof isimli bir kitap da var. Evet. Yine bundan da bahsedelim. Bu kitaplarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz efendim?
Şimdi bu tabii Ankara keçisi, Ankara tiftik dokumacılığı konusundan uzun boylu bahsettik. Zaten burada arz ettiğim, burada sunduğum bilgiler daha önce yaptığım çalışma sonucu kitabımda da yer alan şeylerdir. Kitabım 20 yıl önce Ankara Ticaret Odası tarafından basılmıştı. Şöyle bir özellik taşır. Tabii ki Ankara keçisi yetiştiriciliği hakkında çok kitap yayınlanmıştı. Beri taraftan Ankara'nın sof üretiminin veya tiftik kumaşları üretiminin Ankara iktisat tarihi içindeki yeri o da bazı tarih kitaplarında yer alıyordu. Bu arada mesela Profesör Özer Ergenç'i saygıyla anmak gerekir. Onun o 16. yüzyıl Ankara'sını araştıran kitabında bu konular uzun boylu işlenmiştir. Keza Rifat Özdemir Hoca'nın kitabında da o da bir yüzyıl sonrasını araştırmıştır. Benim konuya yaklaşımımda şöyle bir farklılık oldu. Ben Ankara keçisi yetiştiriciliğini onun tiftiğinden elde edilerek dokunan kumaş sanayiyle bütünleştirerek birbirinden ayrılmaz iki konu olarak birlikte ele aldım. Bu anlamda yeni bir çalışma olduğu söylenebilir. Diğer şeyden bahsettiniz.
Evet, bir de Sof isimli kitap var.
Evet.
Beckham'ın çıkartmış olduğu.
Evet, o aslında şöyle, bu meşhur Ankara manzarası tablosu, Ankara'ya geldikten sonra oradaki sof dokuma sahnesi, keçi yetiştirme sahnesi çok gündeme geldi, çok konuşuldu. Onunla ilgili bir Beckham sergi düzenlemişti. İşte bu sergide sof kumaşı örnekleri temin edilebildiği kadarıyla, efendim araç gereçler, tezgah parçaları vesaire şeyler, görsel malzeme, bu konuyla ilgili tabii fotoğraflar, resimler vesaire malzeme teşkil edilmişti. Benim de bir nebze katkım olmuştu sergiye. O kitap onunla ilgilidir. Yani oradaki teşhirdeki malzemelerin bir bölümü de zaten benim koleksiyonumda yer alan şeylerdi.
Bir zamanlar Ankara'nın en önemli gelir kaynağı olan kente hem ekonomik hem de toplumsal alanda canlılık katan ve refah seviyesini yükselten Ankara keçilerinden ve onların tiftiğinden elde edilen sof kumaşından söz ettik bugün. Ankara'nın bugünkü konuğu araştırmacı yazar Erman Tamur'du. Bizleri Ankara tarihinin çok bilinmeyen bir dönemine götürdünüz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Aycan Feren ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşuncaya dek esen kalın.
Ankara.